Ayrım 22.
Sayfa 219. Mason dayanışması. Kavalalı ailesi başından beri hep Fransızlara yakın oldular. Masonluk serüvenleri, Jön Türk süreci, yaşam biçimleri ve benzeri hep Fransız etkisindeydi. Sormadan geçemeyeceğim, Said Halim Paşa'nın siyasal İslam'ı da İngilizlere karşı bir Fransız stratejisi miydi? Said Halim Paşa, İngilizlerin İstanbul'u işgali ardından tutuklanarak önce Bekir Ağa bölüğüne kondu, sonra Malta'ya sürüldü. Sürgünden sonra Türkiye'ye dönmedi. 6 Aralık 1921'de Roma'daki evinin önünde Ermeni komitacılar tarafından şehit edildi. Bir vücutta iki günaltay var. Sebilür Reşat'la ilgili bir not eklemeliyim. İslamcı dergi bir değil, iki başbakan çıkardı. Sebilür Reşat yazarlığından M. Şemsettin Günaltay da tek parti döneminde 1949-1950 başbakanlık yaptı. Peyami Safa'nın dediği gibi bir vücutta yaşayan iki Günaltay vardı sanki. İslami çevrelere göre Türkiye'nin ilk İslamcı başbakanıydı. Ancak o da İttihatçıydı. Şemsettin Günaltay siyasi yaşamına İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde başladı. Bilecik milletvekili olarak Osmanlı Meclisi Mebusanı'na girdi. Tıpkı partili arkadaşı Said Halim Paşa gibi o da sıradan bir partili değildi. Fırkanın kendini feshettiği 1918'deki son kongrenin ikinci başkanıydı. Keza İttihatçıların 1918'de kurdukları Teceddüt Fırkası'nın kurucuları arasındaydı. Bu arada akademisyen kimliğini hep sürdürdü. Darülfünun İlahiyat Fakültesi'nde Dinler Tarihi, Edebiyat Fakültesi'nde Medeniyetler Tarihi derslerini verdi. Cumhuriyet'ten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na dönüştürülen Şeriye Vekaleti'nin yayın heyeti üyesi oldu. İstanbul Üniversitesi'nde kurulan İbadet Dilinin Türkçe'ye Çevrilmesi Komisyonu'nda görev aldı. 20 yıl Türk Tarih Kurumu'nun başkanlığını yaptı. TBMM'ye Sivas Milletvekili olarak girdi. Başbakanlığa kadar yükseldi. İrtica tehlikesinin önüne geçilmesi için hazırlanan Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesi Şemsettin Günaltay'ın başbakanlığı döneminde kanunlaştı. Günaltay, Yahudi Alyans okullarının kuruluş felsefesinin benzerini İslami dünyası için savundu. Eğer toplum aydınlatılır, cehaletten, hurafelerden kurtarılırsa, yani bilim ve çağdaş medeniyetlerle uyumlu bir din anlayışı gerçekleştirilirse, sorun olan gerileşme ortadan kalkardı. Hem dindar, hem milliyetçi, hem de modern bir devlet olabiliriz. İlerleyişimize mani olan İslam değil, bize öğretilen Müslümanlıktır. İslam'ı ancak Türkler kurtarabilirdi. Peki, Sabetayistler farklı mı düşünüyordu? Hayır, ama suçlamalar hiç eksik olmuyordu. Sebilür Reşat, başta Ahmet Emin Yalman olmak üzere Sabetayistlere ateş püskürüyordu. Gazeteci Ahmet Emin Yalman geçmişini hiç saklamamıştı. Sebilür Reşat bu nedenle her yazdığına, her söylediğine sarı irtica tehlike gözüyle bakıyordu. Peki ya geçmişini saklayanların yazdıkları, söyledikleri? Samimi dönen ile samimi olmayan dönme arasındaki ayrım değildi bu. Bilinen ile bilinmeyen arasındaki farktı sadece. Bu çevrelerde bilinen kötüydü, bilinmeyen iyi. Yani Sabetayist bilinen düşman, Sabetayist bilinmeyen dosttu. Her şey aslında bu kadar basitti. Ve sadece Sabetayist bilindiği için Ahmet Emin Yalman'ın başına gelmeyen kalmamıştı. Suikasta uğramakla dahil. Neyse, tarihin bir garip cilvesini yazarak bu konuyu kapatalım. Cumhuriyet döneminde Şeyh Said isyanıyla başlayan sıkı yönetim, farklı sesleri susturma düşüncesiyle bazı gazeteleri kapattı, sahipleri ve yazarları tutuklandı. 1925'teki İstiklal Mahkemelerinde yargılanan gazeteciler arasında Eşref Edip ve Ahmet Emin Yalman da vardı. Halil Ali'den, Bezmen, maaş alıyor. Mehmet Esat Efendi'den ve bu bölümün başında bahsettiğimiz Selanik'teki ailesinden çok uzaklaştık. Osmanlı'nın kurtuluş reçetesi bizi nerelere götürdü? Selanik'e dönelim. Yeni bir yüzyıl yaklaşırken bakalım Mehmet Esat Efendi'nin kız kardeşi Ayşe Devi'nde ne gibi değişiklikler olmuştu? Hani daha doğmadan Refik Recep Efendi ile Halil Ali'nin, Bezmen, babası Ali Molla'nın beşik kertmesiyle başını bağladıkları kız nihayet 1883'te doğdu. Vedia Nefise. Vedia dördüncü çocuktu. İlki Refik Recep, ikincisi İsmail Recep, üçüncüsü Emin Recep. Yıllar geçti, 7 Ağustos 1901'de Vedia Nefise ile Halil Ali Bezmen dünya evine girdiler. Düğünde erkek tarafı kalabalıkta gün gelecek bu evlilikten olacak Fuat Bezmen'in kayınpederliğini yapacak Halil Ali'nin kardeşi Nazım Bezmen, üç kardeş Rukiye Telci, Fatma Esen ve Leyla Edin, Kemer Kauntli'nin sahibi Edinlerin babaannesi törendeydiler. Dipnot: İki kardeş çocuğu Halil Bezmen'in oğlu Fuat Bezmen ile Nazım Ali Bezmen'in kızı Fatma Bezmen 1938 yılında evlendiler. Fuat Bezmen ilkokula Viyana'da başladı, daha sonra sırasıyla İstanbul'da Mektebi Sultani'yi, Paris'te Lise Michelet'i ve Marsilya'da École Supérieure de Commerce'i, Yüksek Ticaret Mektebi bitirdi. 1930'da Türkiye'ye döndüğünde yanında sevgilisi Fransız Medya vardı. Bakırköy'de bir evde yaşıyorlardı. Ancak Bezmenler yabancı gelin istemiyorlardı. İyi okullarda okumuş, Avrupalı olmuş Fuat Bezmen aşık olduğu kadından ayrılıp amca kızıyla evlendi. Sabetayist geleneğin devam etmediğini düşünmek biraz saflık olmaz mı? Törenin en heyecanlı iki ismi Vediyan'ın annesi Ayşe ile damadın annesi Zübeyde Hanım'dı. İki kayınvalide bu kadar heyecanlı olunca iş Zübeyde Hanım'ın ağabeyi tütün tüccarı Fuat Abdil'in Akev, eşi Kamer İzzet'e düşmüştü. Koşturup duruyordu. Bu mutlu beraberlikten kısa bir süre sonra önce Halil Ali'nin babası Ali Molla ve arkasından Vediyan'ın babası Refik Recep Efendi vefat etti. İki ailenin sorumluluğu Halil Ali'nin omzuna bindi. Kız kardeşi Ayşe'nin çağrılarına rağmen Mehmet Esat Efendi'nin Yenikapı Mevlevi Hanesi'ni bırakıp işlerin başına geçmemesi ailenin çatırdamasına yol açtı. Mehmet Esat Efendi'nin yeğenleri babalarından kalan mirası paylaşıp dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Refik Recep, Selanik'te evlendiği hamile karısını bırakıp bir daha dönmemek üzere Manchester'a gitti. İngiliz vatandaşlığına geçti. Ne acıdır ki 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunda savaş pilotu olarak görev yaptı. Savaştan sonra Fransa'da Nice yerleşti. 1930'da Hispano Suiza marka ısmarlama bir otomobil yaptırdığı için Hispano Suizalı adam diye tanındı. Hakkında roman yazıldı ve bu romanı aynı adla beyaz perdeye aktarıldı. Hamileyken terk ettiği eşinden olan oğlu Refik Recep Erden'i 1950 yılında gördü. Neden eşini ve ülkesini terk etmişti hiç bilinemedi. Dipnot: Refik Recep Erden'in üvey babası Selanikli Doktor Fethi Erden, 1895-1966, Türkiye Masonları Üstadı Azamıydı. Bir büyük Mason Üstadı Sahir Talat Akev ve Nafiz Zeki Egemen de bu ailedendir. Diğer kardeş Emin Recep'in ikametgah adresi Viyana'daydı. Yunan kralının sevgilisi olmuş, Avusturyalı Tante Lucy ile evlendi. Verdiği bololarla ünlenmişti. Bilinmeyen bir nedenle şakağına ateş ederek yaşamına son verdi. İsmail Recep Erden bir süre eniştesi Halil Ali ile Bezmen İstanbul'da çalıştı. Ancak eşinin kumar sevdası onu da yurt dışında yaşamaya mecbur etti. Milano'ya yerleşti. Ayşe Hanım oğullarının gitmesine engel olamamıştı. Aileyi toparlamasını istediği ağabeyi Mehmet Esat Efendi'den umduğunu bulamamıştı. Tek umudu damadıydı. Damadı Halil Ali Bezmen kayınbiraderlerinden çok farklıydı. İşlere dört elle sarıldı, çok başarılı oldu. İşlerinin bir bölümünü İstanbul'a taşıdı. İlk dükkanlarını Sultan Hamamı'nda açtı. Ardından bu dükkanları İzmir, Bursa, Samsun, Adana ve Mersin'de açtığı mağazalar izledi. İlk ihracatçılardan oldu, Mısır'a tekstil sattı. Gün gelecek Türkiye'nin en büyük tekstil fabrikası Santral Mensucat'ın temelini iki Yahudi ortağı Yosef Behar ve Leon Taranto ile atacaktı. Halil Ali Bezmen'i Raif Ali Dinçkök gibi Selanikli hemşerileri takip edecekti. Tekstil sektöründe Selanikliler tekel olacaktı. İleriki sayfalarda göreceksiniz, tekstil sektörü sık sık karşımıza çıkacak. Söylediklerine göre aile yaptıkları ticaret gereği Bezmen soyadını aldı. Varlık vergisi ailenin bir bölümünü yıllar sonra yine yurt dışına çıkmasına neden oldu. Halil Ali Bezmen'in kardeşi Nazım Ali Bezmen, kızları Zübeyde ve Fatma'yı alıp sefarat Yahudilerinin hayli büyük bir nüfus oluşturduğu Arjantin'in Buenos Aires kentine yerleşti. 22 yıl sonra döneceklerdi. Nazım Ali Bezmen, DP milletvekilliği de yaptı. Halil Ali Bezmen, kayınpederi Refik Recep Efendi'nin vefatından sonra sadece işleri devralmadı, uzun yıllar Terakki Mektebi'nin encümen heyetinde yer aldı. Terakki Mektebi 1919'da İstanbul'a taşındı. Halil Ali Bezmen 1925 yılında Şişli Terakki Lisesi encümeninde yer aldı. Yine Haziran 1927'de, 1928 yılının Ocak ayında ve Mart 1930'da heyeti idarede ismi Reis-i Sani olarak geçti. 1934 yılında Şişli Terakki Lisesi Türk Limited şirketi kurucu ve ortakları arasında 1000 TL'lik en büyük sermayeyi koyan iki kişi Halil Ali Bezmen ile İbrahim Tevfik'ti. 19 Ocak 1936 ve 10 Ocak 1937'de yapılan Şişli Terakki Lisesi Türk Limited şirketi vazifedarlar heyeti seçimlerinde Halil Ali Bezmen birinci reis seçilmiş. 9 Ocak 1938, 8 Ocak 1939 ve 7 Ocak 1940 seçimlerinde ise Halil Ali Bezmen ikinci reis seçilmişti. Bezmen'in ismi Eylül 1941'de idare heyetinde ve Ocak 1943'te vazifedarlar heyetinde reis olarak geçti. Halil Ali Bezmen 1954'te ölene kadar okul yönetimindeki görevlerini eksiksiz yerine getirecekti. Yüzyılın başına dönersek tüm aileye artık Halil Ali Bezmen bakıyordu. Öyle ki İstanbul'daki mağazanın bulunduğu Aşir Efendi'deki merkez bir olan her ay Mevlevi Han Mehmet Esat Efendi'ye maaş veriyordu. Fuat Bezmen, Bir Duayenin Hatıratı, 2002 sayfa 26. Yazdım, Mehmet Esat Efendi kitaba çok meraklıydı, hep okuyordu. Kütüphanesinde yüzlerce kitap vardı, bunun önemli bir bölümü Yenikapı Mevlevi Hanesi'ndeydi. Aldığı maaşı hep kitaplara gidiyordu. Osmanlı'nın ilk kütüphanesi Kütüphane-i Umumiye, günümüzün Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 700 cilde yakın kitap armağan etmişti. Bağış nedeniyle 1882'de 4. rütbeden bir adet Mecidi nişanı verilmişti. Mehmet Esat Efendi'nin kitaplarıyla ilgili hoş bir anıyı aktarayım. 1905 yılında yeğeni Nazım Ali Bezmen, yakın arkadaşı Vasfi Rıza Zobu ile birlikte film artisti olmak hülyasıyla Mehmet Esat Efendi'nin kitaplarını satıp Hollywood'a gitmek için bilet alıyorlar. Gemi tam kalkarken iki kafadar aileleri tarafından gemiden indiriliyor. Adı geçen eser sayfa 102. Sadece okumuyor, yazıyordu. 294 beyitlik Manzum Tevhid Namesi, Numune-i Kavaid-i Farisi, Istilahat-ı Sufiye, Divançe-i Eşar, Mesnevi-i Şerif'in ilk beytine şerh, İbn Fariz'in Kaside-i Taiyyesi'nin ilk beyitlerine mufassal şerh, 53 beytine özet şerh. Risale-i Mead adlı Vahdet-i Vücut düşüncesine dair bir risalesi vardı. Hüseyin Vassaf Sefine-i Evliya, 1999, sayfa 331-332. Okuduğu bazı eserleri tercüme ediyordu. Şeyh Mehmet İmdadullah'ın Ziya-ül-Kulubu'nun tercümesi, Mesnevi Şerif tercümesi, 1. cilden 360 beyit, Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın rubailerinin şerh ve tercümesi, Mevlana Camii'nin Teveccüh ve Hacegan tercümesi, Cevahir-i Ayni isimli eserden bazı tercümeler, Hazreti Ömer'in oğlu Ebu Şahme hakkında Farsça tercümesi gibi farklı alanlarda yaptığı tercüme eserleri vardı. Mehmet Esad'ın en acı günü. 14 Kasım 1906'da yaşamının en acı olayını yaşadı. Yenikapı Mevlevi Hanesi yandı. Dergah kütüphanesinin altında bulunan ahırdaki çalı çırpının tutuşmasıyla başlayan yangın, yarım saat içinde dergahın tamamını sardı. Mısır'daki bazı gazeteler bu yangının Yenikapı Mevlevi Hanesi'ne karşı olan muhalifler tarafından çıkarıldığını iddia etti. Mehmet Tahir Efendi gibi isimler bu iddiayı destekleseler de çoğunluk yangının dikkatsizlik sonucu çıktığına inanıyordu. Mehmet Esat Efendi'nin kitaplarının bir bölümü bu yangında yok oldu. Artık çok yaşlanmıştı. Üstelik Mesnevi okuttuğu öğrencisi dergahın post nişini Mehmet Celaleddin de yangının acısına dayanamayıp vefat etmişti. Bu ölüm onu daha da sarsmıştı. Rahat edeceğini düşündüğü Kasımpaşa Mevlevi Hanesi'ne gitti. Yeni ikametgahı burasıydı. Ne kadar rahat etti bilinmez. Çünkü Kasımpaşa Mevlevi Hanesi İstanbul'da mevcut diğer Mevlevi dergahları arasında saray ve yüksek bürokrasi mensuplarından çok yoksul halkın rağbet ettiği bir yerdi. Buradaki dedeler bazı dinsel yasaklara uymuyor, kalenderana bir hayat sürüyorlardı. Kasımpaşa Mevlevi Hanesi, Galata Kule Kapısı, Yeni Kapı, Beşiktaş Bahariye gibi asitane, yani Büyük Mevlevi Tekkesi olarak kabul edilirdi. Kasımpaşa Mevlevi Hanesi, İstanbul'da Mevlevi şeyhleri tarafından inşa edilen ilk dergâhtı. Mehmet Süreyya'nın Sicili Osmani adlı eserine göre Halil Mehmet Rifat Paşa 1834'te inşa eylemişti. Cilt 2 sayfa 581. Bahriye Nazırı Rifat Paşa, Sultan II. Mahmud'un kızı Saliha ile evliydi. Bu evlilikten doğan Mahmud Celaleddin Paşa, Sultan Abdülmecid'in kızı Seniha ile evliydi. Bu evlilikten doğan Prens Sabahattin, Osmanlı fikir hayatının önde gelen liberallerindendi. Ama burada benim anlatmak istediğim başka. Osmanlı'da gulam sistemi vardı ve bunun son temsilcisi Sadrazam Hüsrev Mehmet Paşa'ydı. Kendisi de dün Sadrazam başta Sakız Adası olmak üzere küçük çocukları alıp Müslüman yaparak devlet kadroları için yetiştiriyordu. Rifat Paşa bunlardan biriydi. Ressam Osman Hamdi'nin babası Sadrazam İbrahim Ethem, Hattat Abdülfettah Efendi, Müşir Ali Paşa gibi 10 çocuğu büyütüp okuttu ve Osmanlı yönetiminin üst düzey kadrolarına yerleştirdi. Asıl adı Abdullah olan fakat Şeyh Sırrı Abdide'de diye ün salan dergahın ilk şeyhi Abdide'de Urfalıydı. Yenikapı Mevlevi hanesinde çile çıkarmıştı. Mehmet Esat Efendi ile o zaman tanışmış, dost olmuşlardı. 2 yıla yakın Galata Mevlevi hanesinde postnişin olarak bulunan Abdide'de, bilinmeyen bir sebepten Mevlana dergahı postnişini Bostan Çelebi tarafından bu makamından azledilmişti. Tarih Vakfı'nın İstanbul dergisine çıkan bir habere göre Mevlevi hane şöyle doğmuştu. Abdide'lerin bu Mevlevi haneyi kurmasının özel bir nedeni vardır. Galata Mevlevi hanesinin şeyhlik makamı boşaldığında kendisinin o makama getirileceğini ummuştur. Ne var ki şeyhlik makamı Mesnevi Şarihi Ankaralı İsmail Rusuhi Dede'ye verilince buna çok üzülmüş ve Kasımpaşa'da babadan kalma bostanlar içerisinde kendisini sevenlerin yardımıyla bu Mevlevi haneyi yaptırmıştır. Kasımpaşa Mevlevi hanesi harem ve selamlık olmak üzere birbirini tamamlayan 2 ayrı bölümden meydana gelmiştir. Mehmet Esat Efendi Kasımpaşa Mevlevi hanesinde 1. Dünya Savaşı'nın başlamasından 2 hafta sonra 11 Ağustos 1914 Pazartesi günü vefat etti. Dipnot: Hüseyin Vassaf Sefine-i Evliya kitabına bu ölüm tarihini verirken İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'ın Son Asır Türk Şairleri adlı kitabına göre 13 Şubat 1913'te ölmüştü. Vassaf Esat Efendi'nin öğrencisi ve hep yakınında olduğu için onun yazdığını doğru kabul etmek gerekiyor. Esat Efendi'nin ölüm nedeni bilinmiyor. Mahmud Kemal İnal yıllarca göğsünden ve basurundan mustarip olduğunu yazıyor. Öldüğünde 101 yaşındaydı. Ordunun moralini düzeltmek için kurulan ve 138 kişiyle en büyük katılımı Yenikapı Mevlevi Hanesi'nin yaptığı gönüllü Mevlevi taburunu görememişti. Kasımpaşa Mevlevi Hanesi'nin bahçesine defnedildi. Ve ne yazık ki Mehmet Esat Efendi'nin mezarı bugün kayıptır. Dipnot: Kasımpaşa Mevlevi Hanesi'nin yerinde bugün Beyoğlu Sururi İlköğretim Okulu var. Mevlevi Hane'den geriye kalan ise Mevlevi Hane'nin taştan yapılmış ve üzerinde hala yazıları duran bahçe kapısı ile 1979'da yandığı söylenen ahşap Mevlevi Hane binasını taştan dizilmiş 2 giriş merdiveni. Esat Efendi'nin mezarı ise Kasımpaşa Stadyumu'na feda edilmiş. Mezarının üzerinde Kasımpaşalı futbolcular şampiyon olma mücadelesi veriyor. Mesnevi Han Kenzi Esrar-ı Hikem Esat Dede, alemi devranda derviş-i hüma pervaz idi. Feyzi nutkun ahzedenler söyledi tarihini. Gitti su-i la mekana nasih-i mümtaz idi. 3. kuşaktan yeğeni Pamir Bezmen'in çevirisiyle. Mesnevi Han değerli sırlara hakim Esat Dede, nutuklarından feyz alanlar düştüler tarihi. Dönen cihanda derviş yüksekte uçar idi. Gitti tarafına yersizlerin öğütleri seçkin idi. Antik Rekor Sayı 23-1994. Bezmen ailesinden devrik iş adamı Halil Bezmen, doğumu 1949, maceralı bir hayattan sonra 57 yaşında Yahya Efendi dergahına bağlandığını açıkladı. Çocukken imanım vardı, 25 yaşlarında rafa kaldırdım, buzdolabına koydum, önemini kaybettim. Ben onsuz da yaparım havasına girdim. Baktım ki o kadar da kolay değilmiş. Eski dosyaları yeniden açtım. Kaçakken de ilk gittiğim yer Mescid-i Aksa oldu. En ihtiyacım olan yer orasıydı. Hazreti Ömer Camii ile Mescid-i Aksa'ya gidip şükrettim. Namaz kılıyorum. Bunu da evde yalnızken yaptığımda tadını alıyorum. Bir de Yahya Efendi dergahına gidiyorum. Sabah gazetesi 30 Nisan 2006. Dipnot: Sabah gazetesi haberinde Yahya Efendi dergahının müritleri arasında Tülay Ulusoy ve kızı Revna Demirören, modacı Neslihan Yargıcı gibi tanınmış isimlere yer veriyor. Gazetenin haberine göre Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım da vasiyetinde Yahya Efendi dergahına gömülmek istemişti. Demek İSKİ yolsuzluğu, tarihi eser kaçakçılığı gibi suçlardan Türkiye'de aranırken Halil Bezmen İsrail'e gitmişti. Şu nedenle ilginç, ABD'de bulunduğu dönemde Yahudi dönmesi olduğumuz için Türkiye'de bize baskı yapıyorlar dediği iddia edilmişti. Neyse, bizi ilgilendiren yıllar sonra Mehmet Esat Efendi'nin yeğenlerinden birinin dergaha bağlanması. Mehmet Esat Efendi ne mutlu olmuştur. Madem Mevlevilerden bahsettik, bu bölümü Selanik valisi, Mevlevi dedesi Mehmet Nazım Paşa'dan Mevlana sevgisi alan Selanikli büyük bir şairin, Nazım Hikmet'in gençlik yıllarında 1917 yazdığı bir şiiriyle bitirelim. Dipnot: Nazım Hikmet'in baba tarafından dedesi Mehmet Nazım Paşa Mevlevi olmakla birlikte tasavvuf hayatına ilişkin yazılarda kaleme aldı. Muhataba 1887, Kerbela 1911, Yek Avaz 1917 risalelerini, Ahdi Şehriyari 1887 ve Nizamül Has Fi Ehli İhtisas 1910 kitaplarını yazdı. İbn Fariz 1914 ile Esrar-ı Tevhid 1915 tercümelerini yaptı. Sararken aldı mı yokluğun tacı, gönülden silindi neşeyle acı. Kalbe muhabbete buldum ilacı, ben de müridinim işte Mevlana. Ebede set çeken zulmeti deldim, aşkı içten duydum arşa yükseldim. Kalpten temizlendim huzura geldim, ben de müridinim işte Mevlana. Dördüncü bölüm, Bektaşi Sabetayistler. Yıl 1720. Sabetayistlerin Karakaşiler denilen grubunun lideri Osman Baba, Barukiye Russo öldü. Cenazesi Selanik Bektaşi Tekkesi yanındaki mezarlığa defnedildi. Yıl 2005. Adı Cemil İpekçi, mesleği modacı, kıyafet tasarımcısı. İslami muhafazakar AKP hükümetiyle, belediyesiyle Cemil İpekçi'yi çok beğeniyor, takdir ediyor. Cemil İpekçi, THY, PTT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi'nin personel kıyafetlerinin tasarımını yaptı. Ünlü modacı Cemil İpekçi cinsel kimliğini hiç saklamadı. Sevgilisi Bekir Coşar onu bir kadınla aldattığında neler hissettiğini gazetelere açıklamaktan çekinmedi. Türkiye gibi muhafazakar bir ülkede eşcinsel olduğunu açıklamak hayli yürek isterdi. Korkmadı, mesleğimi yapmama engel olur diye düşünmedi. Cemil İpekçi hiç riyakar değil, gizlisi saklısı yok. Ailesinin geçmişinden de utanmıyor, korkmuyor ve Sabetay Sevi'nin torunuyum açıklamasını da cesurca yapabiliyor. Cemil İpekçi'nin yaşam öyküsü ilginç. Örneğin İpekçi aslında onun soyadı değil. Babaanne bildiği Şefkat İpekçi aslında onun teyzesi. Dede bildiği Cemil İpekçi ise büyük eniştesi. Karışık değil mi? O halde baştan alalım. Selanikli Profesör Mahir Tokay İstanbul'un en iyi doktorlarındandı. Saray doktorluğu yanında anatominin tıpta kullanılmasına öncülük eden bilim adamıydı. Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurulmasına öncülük edecek kadar sanatla ilgiliydi. Mahir Ganimet Tokay çiftinin 5 çocuğu oldu. Fazilet, Melahat, Vildan, Sabahat, Necat ve Rezzan. Ganimet Tokay'ın kız kardeşi Şefkat Hanım Cemil İpekçi ile evliydi ve ne yazık ki çocukları olmuyordu. Mahir Ganimet Tokay çifti oğulları Necat'ı Cemil Şefkat İpekçi çiftine evlatlık verdiler. Ancak Necat İpekçi soyadını almadı, yani İpekçi nüfusuna geçirilmedi.